Sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i 10 İsvan 1402, Hicri Kamer 19 Şaban 1445 ve Miladi Takvim'de 29 Şubat 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gazetede psikolojik savaş ve İran'da 1 Mart seçimlerine yönelik düşmanların stratejisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi seçimlere güçlü katılıma vurgu yaptı. İran Anayasayı Koruma ve Kolluma Konseyi Sözcüsü seçimlerden güvenlikten 250 bin kişinin sorumlu olduğunu belirtti. Muhbir, Tahran ve Moskova'nın ortak tutumu Amerika'nın tek taraflılığına karşıdır açıklamasında bulundu. İran ve Rusya'dan Reş-Astara demir yolu hattının daha hızlı hayata geçirmesine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı reisi Cezayir'e gidiyor. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün bir grup genç seçmen ile şehit ailelerini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei söz konusu görüşmede güçlü ve coşkulu seçimlerin ülkenin doğru yönetiminin temel direklerinden biri olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi seçimlerin zayıf bir şekilde yapılırsa herkes kaybeder. İran'ı, milletini ve güvenliğini seven herkes seçimlerin zayıf olarak yapılmasından herkesin zarar göreceğini bilmelidir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi seçimlere bir parti veya grup açısından değil, ulusal çıkarlar açısından bakılması gerektiğine vurgu yaptı. Seçimlerin güçlü bir şekilde yapılması durumunda seçilen kişinin de güçlü olacağını belirten İslam İnkılabı rehberi, meclis seçimlerinde güçlü bir katılım sergilersek meclis çok büyük işler yapabilir ve büyük adımlar atabilir ifadelerinde bulundu. Ayetullah Hamenei, bazı hükümetlerin dünyada İran'ın iç işlerine dört gözle takip ettiğini belirterek, Amerika, Avrupa'ya hakim olan politikalar, Siyonistlerin politikaları, kapitalistlerin ve büyük şirket sahiplerinin politikaları İran'a yöneliktir. Bu siyasi gözlemciler en çok halkın varlığından korkuyorlar, dedi. Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimin Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan Amerikalı pilotun itirazına da işaret ederek şöyle konuştu. Amerikalı subayın kendini yakması Gazze olayında Batı politikalarının rezaletinin bir sonucudur. Amerikan insanlık karşıtı politikalarının skandal işleyişi bir Amerikan Hava Kuvvetleri subayının kendini yakmasına kadar varıyor. Yani o kültürde yetişmiş o genç için bile ağır bir durum ve vicdanı inciniyor. Elbette bir kişi yerine bin kişinin kendini ateşe vermesi gerekirdi. Hesada bulaşmak asla geçiştirilemez. Bir kişinin vicdanı uyandı, kendini ateşe verildi. Batı kültürü kendini tanıttı, teşhir etti ve ne kadar yozlaşmış, sapkın ve zalim olduğunu ortaya koydu. Yüce Allah'ın başta Gazze olmak üzere İslam'a, Müslümanlara ve Filistin'e tam bir zafer bahşetmesini temenni ediyoruz.
İran Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi Sözcüsü, ülkemizde seçimlerin her zaman güvenlik içinde yapıldığını ve bu dönemde seçim güvenliğinden 250 bin kişinin sorumlu olduğunu vurguladı. Hadi Tahan Nazif, dün çarşamba günü yabancı ve yerli medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında şu vurguda bulundu. Bu yılki seçimlerin yaklaşık 60 bin seçimler yaklaşık 61 sandıkta yapılacak, 15 binden fazla kişi, yani yaklaşık %75'inin salahiyeti onaylandı. Tahan Nazif, kadın ve erkek katılımcı sayılarına ilişkin şunlar söyledi. Kayıt yaptılarının %12 ila 13'ü kadın, geri kalanı erkek. Seçimlere katılma yaşı 30 ila 75 arasında. Şu anda yasaya göre her sandalye için 52'den fazla kişi çalışıyor. Halkın çoğu Müslüman olmasına rağmen dini azınlıklarında parlamentoda sandalyesi var. Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü. 1700 şubede seçimler tamamen elektronik ortamda yapılacak. Bu dönemde 230 bin kamu gözlemcimiz var. Ayrıca oylama gününde 62 bin aday temsilcisi hazır bulunuyor ve yaklaşık 800 bini de icra işlerinden sorumlu olarak çalışacak. İran İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem seçimi ve Bilgeler Meclisi'nin 6. seçimi yarın Cuma günü yapılacak.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Amerika'nın bölgedeki tek taraflılığına karşı Tahran ve Moskova'nın ortak tutumunun çok uygun olduğunu ve bunun mazlum Gazze halkının kurtuluşuna vesile olmasını umduğunu ifade etti. Muhammed Muhbir, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ortak işbirliği projelerinin tanımlanması ve uygulanmasının İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya yetkililer açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Kuzey-Güney Koridorunun inşası ve İran'ın güney limanlarının geliştirmesi sadece iki ülke için değil, tüm bölge için önemli ve stratejik bir role sahip olduğundan, bu projelerden bazılarının hayata geçirmesi iç bölge için olağanüstü bir fırsattır açıklamasında bulundu. Kuzey-Güney Koridorunun hayata geçirmesi ve inşa edilmesinin İran, Rusya ve bölge ülkelerinin ilerlemesi ve kalkması açısından önemine işaretle şunları vurguladı. İranlı yetkililerin Kuzey-Güney Koridoru ve Reşt-Hastara demiryolu hattının uygulanmasını ve ilerlemesini haftalık olarak takip etmesi İran'daki bu büyük projenin önemini gösteriyor. Ve Rusya tarafından da işbirliğiyle Kuzey-Güney Koridorunun hayata geçirmesi ve tamamlanmasının hızlanacağını umuyoruz. Bu toplantıda Alexander Novak, iki ülke dışişleri bakanlarının zorlayıcı tedbir ve yaptırımlara karşı harekete geçilmesi yönündeki bildirisini imzalayarak İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasını ve kapsamlı ikili işbirliği anlaşmasını ikili ilişkilerin artırılmasında çok önemli bir adım olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu. Kuzey-Güney Koridorunun tamamlanması iki ülke arasındaki en önemli anlaşmalardan biri olup iki ülke cumhurbaşkanları bu büyük planın ilerleyişini ve tamamlanmasını dikkatle takip ediyor. Rusya tarafı da İranlı yetkililerle işbirliği yaparak bu koridorda Reşt-Hastara demiryolu hattının inşası için ilk adımları en kısa sürede başlatmaya hazır.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehdat Bezpaş ve Rusya Devlet Başkanı Özel Yardımcısı Igor Levitin, Reşt-Astara demiryolu hattının daha hızlı hayata geçeceğini vurguladı. İran Pes Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehdat Bezpaş, Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Özel yardımcısı Igor Levitin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bu görüşmede transitin geliştirilmesi, Reşt-Astara demiryolu hattının hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı. İki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu ortak toplantıda 164 kilometrelik Reşt-Astara demiryolu hattının inşasının idari aşamasının hayata geçirilmesi, İran üzerinden transit hacminin arttırılması, Kuzey-Güney koridorunun tamamlanması ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla ulaşımın bir an önce hızlandırılmasına vurgu yapılarak taraflar birbirleriyle ulaşım alışverişinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı. İran ve Rusya ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkileri başta olmak üzere ikili alanlarda ve ayrıca Amerika'nın tek taraflılığına karşı çıkma gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu son yıllarda iki taraf arasında yakın işbirliğinin temel faktörlerinden biri haline geldi.
İran ile Rusya arasında ekonomik işbirliğine yönelik ortak komisyonu 17. toplantısında iki ülke yetkililer arasında 11 eksenden oluşan 15 işbirliği belgesi imzalandı. İran Presse Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran-Rusya Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu 17. toplantısı çeşitli ekonomik alanlarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla dün Petrol Bakanı Cevat Avcı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda petrol ve gaz sektörleri alınan tedbirler ile yol ve konut alanlarında ikili işbirlikleri, standartlar ve serbest ticaret bölgeleri görüşüldü ve altı sözleşme imzalandı. Bu toplantının başında Cevat Hoci, İran ile Rusya'nın petrol ve gaz alanında işbirliğine vurgu yaparak iki ülke arasında petrol sektöründeki işbirliğinin önemi dikkate alınarak bu alanda görüşmeler gerçekleştirilecek ifadesinde bulundu. İran ve Rusya Ortak Komisyonu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Petrol ve doğalgaz alanında işbirliği ve önceki anlaşmaların uygulanmasının da aralarında bulunduğu siyasi, ekonomik ve ulaştırma alanlarında mutabakatlara imza attık. Ruslar hali hazırda 8 sahada mevcuttu ve bunların bir kısmı faaliyete geçmişti. Oji sözlerini şöyle sürdürdü. İkinci konu ise İran'ın gaz, petrokimya, transit ve petrol takas merkezi haline getirilmesi konusunda dikkat edilecek alan. Üçüncü durum ise iki ülkenin para ve bankacılık alanlarındaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili. Dördüncüsü ise iki ülke arasında ticaret merkezleri ve diğer ülkeler açısından etkileşimdir. Beşinci durum tarım alanındaki etkileşim. Altıncı durum ise ulaşım, araba, vagon, türbin ve jeneratör alanındaki etkileşimdir. OVC sözlerinin devamında diğer maddelere de işaretle şunları kaydetti. 8. madde Reşt-Astara Sözleşmesi alanındaki ticari sözleşme. 8. madde ise Germsar ve İnciburun demir yollarının elektrifikasyonu. Petrol Bakanı ayrıca şunları kaydetti. 9. madde gümrük engellerin kaldırılması, 10. ve 11. madde ise Siraf santralinin sorunlarının ortadan kaldırılması ve barışçıl nükleer ve uzay işbirliğinin geliştirilmesidir.
Cumhurbaşkanı ikili resmi görüşme yapmak üzere Cezayir'in başkenti El Cezire'ye gidecek ve aynı zamanda gaz ihraç eden ülkeler başkanlarının 7. toplantısına da katılacak. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkemizin bölgesel ve uluslararası örgüt ve birliklerle işbirliğini güçlendirmek, Müslüman ve müttefik ülkelerle ilişkileri genişletmek amacıyla Seyyid İbrahim Reisi, Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbu'nun resmi daveti üzerine üst düzey bir ekonomik ve siyasi heyetin başında bu ülkenin başkenti Cezire'ye gidecek. Cumhurbaşkanımızın resmi ziyareti İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Cezayir'e yaptığı 4. ziyaret olup 10. hükümet başkanının 2009'daki ziyaretinden sonra yaklaşık 14 yıl arayla gerçekleşmektedir. Cumhurbaşkanı bu gezinin ilk gününde gaz ihraç eden ülke başkanları asamblesinin 7. toplantısına katılarak bir konuşma yapacak ve bu toplantının oturum aralarında diğer liderler ve üst düzey yetkililerle istişarede bulunacak. Pazar günü Cumhurbaşkanı Cezayir Başkanlık Sarayı'nda Abdülmecid Tebbu tarafından resmen karşılanacak. Cumhurbaşkanının ziyaretinin ikinci gününde Cezayirli mevkidaşı ile bir araya gelerek görüşmeler yapılması, iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısının düzenlenmesi ve birçok ortak işbirliği belgesinin imzalanması da planlar arasında yer alıyor.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Pars 1 uydusunun bugün uzaya fırlatılacağını duyurdu. İran Pres haber ajansının bildirdiğine göre İsa Zarepur Bakanlar Kurulu toplantısının oturum çerçevesinde gazetecilere hitaben şunları kaydetti. Perşembe günü 12. uzay lansmanı Halkçı Hükümeti'nde gerçekleşecek ve tamamen İran uydusu olan Pars 1 fırlatılacak. Zarepur bu uydunun uzayın gelişmesi ve farklı ülkelerle uluslararası etkileşimler doğrultusunda Rusya'nın su yüzüsünden fırlatılacağını sözlerine ekledi.
Siyonist rejimin çarşamba gecesi Gazze şeridinin merkezindeki yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 20 Filistinli şehit oldu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu saldırıda El Nuseyrat ve El Beric kamplarındaki evler hedef alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik vahşi saldırılarının başlangıcından bu yana 29.954 Filistinlinin şehit olduğu, 70.325 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan Siyonist rejimin Güney Lübnan'a sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda iki kişinin şehit olduğu gelen haberler arasında bu saldırıda Güney Lübnan'da Beynel Sadikin ve Kafra binaları hedef alındı. Lübnan Yardım ve Kurtarma Örgütü İsrail'in Kafra kasabasındaki evlerine düzenlediği saldırıda iki sivilin şehit olduğunu doğruladı ve bir karı kocanın şehit olduğunu duyurdu. Saldırgan rejimin topçuları çarşamba sabahı Tayr Harfa, El Cebin ve Şeyhin kasabalarını da hedef alırken Siyonist rejim savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Harba, Salem, El Tayba, Sıddikin ve Kana kasabalarını da bombaladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Advan Hastanesi'nde iki bebeğin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu iki bebeğin ölümü Gazze'nin kuzeyindeki tıbbi tesislerin eksikliği ve sağlık sektörünün altyapısının tahrip edilmesinin başta bebek ve çocuklar olmak üzere hastaların tedavisini zorlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. Bu arada El Cezire kanalı Gazze şeridine girmek için Refah sınır kapısının arkasında yaklaşık 2000 kamyondan oluşan uzun bir kuyruğun görüntülerini yayınlayarak Mısır hükümetinin Gazze halkına yardım sağlamadaki beceriksizliğine dikkat çekerek Gazze'de açlık ve kıtlığın her geçen gün yayıldığına yer verdi. Başka bir haberde ise Filistin İslami Cenniş Hareketi Hamas'ın Gazze şeridindekin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin kapatılmasına tepki olarak çarşamba günü yaptığı açıklamada bu hastanenin yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılması Gazze'deki kritik durumu daha da ağırlaştıracak. Filistin İslami Cenniş Hareketi bir açıklama yayınladı ve bu olay insanlığı Gazze şeridinin kuzeyini tamamen kuşatan Siyonist suçtan koruma konusunda uluslararası bir başarı sızlıktır ifadelerini yer verdi.
Demokrat Partili bazı milletvekilleri İsrail saldırılarında gazetecilerin durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Gazze'de medyanın güvenliğini korumak ve basın özgürlüğünü güvence altına almak için etkili önlemler almasını istedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız ifadesini kullandı. Erdoğan, Ukrayna Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda mahalli idareler seçimlerine hazırlıkları dolayısıyla zirveye katılamadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadislere birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde insanların kendilerini tanımaları hakkında günümüze dek gelen hadisler üzerinde durmak istiyoruz. Birçok insan doğanın güzelliklerini tanımak için dağa çıkar, yolculuk yapar, kısacası çeşitli zorluklara katlanır. Ancak bu seyahat ve yolculuklardan daha da önemlisi insanın kendini tanımak ve içindeki sırları öğrenmek, böylece varlık aleminde var olan hakikatleri öğrenmek için yapacağı seyahat çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Dolayısıyla dünyayı tanımak gibi önemli bir işin yanında daha da önemli olan bir marifet insanın kendi kendini tanımasıdır.
Gerçekte insanın kendi kendini tanıması Allah'ı tanımanın başlangıç noktasıdır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kendisini tanımadan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün değildir. İnsan fıtratı Allah marifetine yakın olduğundan gerçekte insanı kendisini tanımaya davet etmek aslında Allah'ın tanımaya ve Allah ile irtibat kurmaya davet etmek sayılır. Bu konuda ise İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey Rabbim, sen kalpleri kendi sevgin ile ve akılları da kendi marifetinde yarattın. Gerçekte insanın kendi kendini tanıması, Allah'ı tanımasına ve sevmesine vesile olur. Çünkü insanın varlığı Allah'ın varlığına bağımlıdır ve hiçbir mahluk kendi kendini yaratmış olamaz. Dolayısıyla insan kendisini tanımaya başladığında Allah'a olan bağımlılığını da açıkça hissetmeye başlar. Nitekim Yüce Allah Fatır suresinin 15. ayetinde insanlara ona muhtaç olduklarını ve kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığını buyurur.
Tahran Radyosu.
Eğer insan her şeyden önce kendisini tanırsa, tabii ki varlığının oluşturduğu sermayeden daha iyi bir şekilde yararlanabilir ve geliştirebilir. Çünkü insanın kendi kendini tanımaya başlaması demek, varlığının değerli sermayelerini tanıması demektir. İnsan tanım ve marifetle karşısında nur ve aydınlık kapılarını açar ve bu yolda var olan engelleri ortadan kaldırarak kurtuluşu için en iyi yolu bulmuş olur. Buna göre Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Kim ki kendi nefsini tanır, onunla cihad etmeye başlar. Kim ki nefsini tanıyamazsa onu kendi haline bırakır. Dolayısıyla kendisini tanımayan insan konumunu ve düşmesine sebep olacak etkenleri de tanıyamaz. Böyle biri doğal olarak yavaş yavaş şeytanın ve nefsinin kul kölesi olur ve şeytani lezzetler akılcı ve ruhani lezzetlerin yerine alır ve pratikte Allah'tan başkasına tapmaya başlar. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam'dan birçok hikmet nakledilmiştir. Örneğin bir hadiste şöyle buyruluyor: Arif kendisine tanıyan ve onu şeytanın ve nefsi emmarenin bağlarından kurtaran ve onu Allah'tan uzaklaştıracak ve helak olmasına yol açacak her türlü kötülükten arındıran kimsedir.
Her insan kendisini tanıyarak nefsinin kerametini ve büyük ilahi mahluk olan nefsinin azametini idrak eder ve bu değerli cevheri kolay kolay kaybetmemesi gerektiğinin farkına varır. İslam dininin insanlara kendilerini tanımalarına vurgu yapmasının sebebi, insanın kendisini olduğu gibi tanıması ve alemdeki varlığını ve makam ve mevkiini idrak etmesi içindir. Bu tanımın amacı ise insanın kendisinin hak ettiği yüce konuma ulaştırmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam çok hikmetli bir vecizesinde ise şöyle buyuruyor: kendi nefsinin kerametini ve yüceliğini doğru biçimde tanıyan kimse o kadar bu konunun üzerine odaklanır ki dünyevi tüm istekleri gözünde önemsiz gibi görünmeye başlar. Gerçekte böyle bir insan artık kendisi ve varlığının değerlerini dünyevi değersiz mal ve mevki ile değiştirmek istemez. Oysa nefsinin azametini idrak edemeyen insanlar kolaylıkla her türlü ahlaki rezilliğe sapar ve pak insani ruhunu da kirletir.
İslam dini, insanı maddi, cisim ve bedenden başka ruhu ve manevi varlığı olan bir mahluk olarak tanımlar. Gerçekte insanın asaleti ruhuna bağlıdır ve bedeni sadece ruhunu geliştirmek üzere bir araç olarak kendisine sunulmuştur. Bazen insanlar gaflet yüzünden gerçek kişiliği olan ruhunu unutur ve cismine ve isteklerine ve içgüdülerine yönelir. Bu gaflet insanın gerçek kemale ermesine mani olur. Çünkü insan gaflet uykusuna daldıkça kemal ve saadet yolunda ilerleyemez. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuya bir rivayette şöyle temas etmiştir: nefsine karşı cahil kalma. Çünkü nefsine karşı cahil olan kimse her şeye karşı cahil demektir.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet-i Hadisi isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Girip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 İsven 1402 Hicri Kameri, 19 Şaban 1445 ve miladi 29 Şubat 2024 Perşembe. ...45 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsven 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Kutsal Kum kentine geldi. İmam Hümeyni Hicri Şems'i 15 Şubat kıyamı ve bu kıyamdan sonraki hadiselerden sonra Hicri Kameri 1343'te Despot Şah rejimi tarafından İran'ın dışına sürgün edildi ve Hicri Şems'i 12 Behmen 1357'de İran'a geldiler. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra Şah rejiminin İran'ın Müslüman halkının İmam Hümeyni'nin liderliğinde başlattığı mücadelenin neticesinde çökmesiyle birlikte Kum kentine geldiler ve sade bir evde ikamet ettiler. İmam Hümeyni bundan birkaç ay sonra İnkılabın rehberliği gibi nedenlerden dolayı Tahran'a geldiler. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsven 1359'da Bağızçı Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşın ilk başlarında Hüsnü Niyet Komitesi çalışmalarına başladı. Hüsnü Niyet Komitesi Irak'la İran arasındaki savaşın barışı yollarla sona ermesi hedefiyle İslam Konferansı Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının önerisiyle ve liderler toplantısının onayıyla ortaya çıktı. Daha sonraları Barış Komitesi olarak ad değiştiren bu komite bazı İslam ülkeleri cumhurbaşkanlarından oluşuyordu ve Tahran ve Bağdat'ta ziyaretler düzenleyerek çatışan iki ülkenin en son görüşlerini alıyordu ve bunları toplayarak oturumlar düzenliyordu. Hüsnü Niyet Komitesi'nin ilk Tahran ve Bağdat ziyareti Hicri Şems'i 10 İsven 1359'da yapıldı ve bu ziyaretin sonunda ilk planını sundu ki bu planda toprak bütünlüğüne saygı duyulması, toprakların zorla ele geçirilmemesi ve İran ile Irak arasındaki ateşkesin sağlanması ve geri çekilme ve tarafların Şatul Arab su geçidinden nasıl yararlanacağına işaret edildi. İran'ın ateşkesin sağlanması, ön şartının Irak'ın satılmış bazıların ulusal arası sınırlara geri çekilmeleri ve Irak'ın savaşı başlatan taraf olarak tanıtılması idi ki, Irak'ın muhalefetiyle bu plan ve Barış Komitesi'nin diğer planlarından hiçbir getirisi olmadı. Bu planda ayrıca İslam Konferansı Teşkilatı'nın askeri gözlemcilerinden ateşkes ve geri çekilmeyi izlemesi de öngörülüyordu. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsven 1366'da Debrik Saddam rejiminin İran'a yönelik savaş cephelerinde adı ardına uğradığı ağır yenilgilerden sonra bu rejim Tahran'daki yerleşim bölgelerine uzak menzilli füzelerle hedef aldı. Irak savaş uçaklarından Tahran ve İran'ın diğer kentlerindeki evlere 1,5 aydan sonra fazla süre boyunca hedef alması neticesinde yüzlerce sivil insan da şehit düştüler veya yaralandılar. Bilindiği üzere Irak, İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaşın başından itibaren yerleşim yerlerine vahşi saldırılarını başlatmıştı ve Tahran'ı bombalaması bu saldırıların 4. aşaması sayılıyordu. Thank you. 1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Şaban 6. yılında Banel el-Mustalak'ın seferi gerçekleşti. Beni el-Mustalak eski zamanlarda Mekke çevresine göç eden Huza'ab kabilelerinden bir kabileydi. Bu kavmin ileri gelenleri Mekke'de daima putperestliği teşvik etmişlerdi. Medine'de Müslümanların iktidara gelmesinin ardından putperestliklerinde ısrar eden Beni el-Mustalak kabilesi Müslüman ordusuyla savaşmaya hazırlandı. Bu nedenle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir grup ashabıyla birlikte onların karşısına çıktı ve bu sefer de Beni el-Mustalak kabilesi Müslümanlara karşı ağır bir yenilgiye uğradı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Gerçek enflasyon %130.
Yeni Asya.
Savunma sanayide seçim malzemesi.
Milli Gazete.
Siyonist rejim soykırıma devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmender Korkmaz 27 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dünya Türkiye'yi nasıl görüyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Küresel ticaretin artması ve sermaye hareketlerinin hızlanması ile turizm faaliyetlerinin artması ile dünya ülkeleri birbirine daha yakından tanıma ihtiyacı duydular. Uluslararası doğrudan sermaye hareketleri önce mülkiyet güvencesine bakar. Dış borçların çevrilmesinde ve dış borç faizlerinde ülke riski etkilidir. Dış politika siyasi iktidara göre şekillenir. Bu nedenle ülke algısı, halkın refahı ve huzurunu doğrudan etkiledi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Siyasi haklar ve sivil özgürlükler açısından Türkiye özgür olmayan ülke statüsüne geriledi. Dünyada demokrasi ve insan hakları alanında anket yapan ve değerlendiren çok sayıda kuruluş vardır. Bunların içinde en önemlisi Freedom House Dünya Özgürlükler Evi'dir. Türkiye Freedom House'un ilk tespit yılı olan 1973 yılından beri hatta 1980 darbe döneminde de siyasi haklar ve sivil özgürlükler alanında kısmen özgür ülke statüsündeyken 2017'de özgür olmayan ülkeler statüsünü geriledi. Son 10 yılda dünyada demokraside en fazla kan kaybeden 4 ülke oldu. Yolsuzluk algı indeksinde son sıralardayız. 1995 yılından bu yana Uluslararası Şeffaflık Örgütü de yolsuzluk algı endeksi hazırlıyor ve yayınlıyor. Yolsuzluk algısı endeksinde uzmanların görüşleri ve kamuoyu araştırmaları derlenip ülkelerdeki yolsuzluk algısı tespit ediliyor. Endeks 179 ülkeyi kapsıyor. Türkiye'nin 100 üstünden puanı 2013 yılında 50 iken 2023 yılında 34'e geriledi ve Mısır, Zambiya ve Gambiya gibi ülkelerin gerisine düştü. Endekste Türkiye'nin 2015'ten beri hızla gerilemesinin nedeni olarak yürütmenin çok güçlü bir hale gelmesiyle demokratik denge ve denetleme mekanizmalarının azalması gösterildi. Kara para aklama, gri listeye girmemizde etkili oldu. Kara paranın yükselişi 2022 ödemeler bilançosunda 26,4 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi olarak görülüyor. Seçim yılı öncesi Türkiye neden kara para ile mücadelede zayıf kaldı? Bu durumda yerli ve yabancı sermaye nasıl güven duyar ve yatırım yapar? Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün 2023 yılı raporuna göre Türkiye hukukun üstünlüğü kategorisinde 173 ülke arasında 148. sırada. Dünya Adalet Projesi bütün ülkeleri kapsayan endeksler hazırlıyor. 2023 yılı endeks sonuçlarına göre Türkiye 0.41 puanı ile 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Hem bölge hem de küresel ortamların altında kaldı. Bu nedenlerle Türkiye yabancı yatırım sermayesi gelmiyor, yerli sermaye çıkıyor. Üç büyük rating kuruluşu Türkiye yatırım yapılamaz spekülatif ülke derecesinde tutuyor. Bu nedenle ve güven ortamı olmadığı ve yatırım yapılmadığı için ithalat ve dış açıklar ihracattan daha hızlı artıyor. Türkiye'nin iflas riski yüksek olduğu için dış borçlarda iflas risk primi de yüksektir. GSYH büyüme kapsayıcı değil. Bu nedenle gelir dağılımı daha çok bozuldu.
Taha Akyol 27 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde yeni anayasa başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan dönüşünde yeni anayasanın olabilecek en yüksek konsensüsle çıkmasını temenni ettiğini söylemiş. En az 400 oy diye konuşmuş. Bu açıklamasını önemsiyorum. Bu görüşünü ısrarla savunmasını diliyorum. Fakat ben iktidardan yeni anayasa sözünü duyduğumda endişe hissediyorum. Yeni bir anayasa niye yapılmalı? Halk ve hürriyetleri koruma ve hukukun üstünlüğüne toplumda bir güven yaratmak için diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni anayasa diyenlerin böyle bir niyet taşıdığına inanamadığım için endişe duyuyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'de hukukun hayli örselenmiş olması bu endişeyi doğrulayan bir faktördür. Peki Mehmet Şimşek'le ekonomide U dönüşü yaptıkları gibi hukuk konusunda da bir dönüş yapmayı düşünüyor olamazlar mı? Keşke ama... Sayın Kurtulmuş özenli davranmaya çalışıyor. Elbette Can Atalay meselesinde hukuka saygının gereği Yargıtay'ın anayasaya aykırı kararını değil, Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamaktı. Ama hiç olmazsa kendisinin bulunduğu bir oturumda okunmasından sakındı. Bizim siyasi kültürümüzde liderin ve camianın gidişine aykırı bağımsız davranış kolay değildir. Hain damgası yemek dayanılması çok zor bir baskıdır. Gazeteci Hüseyin Cahit, 100 yıl önce Halk Fırkası'ndaki sıkı disiplinli eleştirirken şöyle yazmıştı. Maalesef bizde kanaatin sahibi olmak ve ona göre hareket etmek henüz alışılmamış kahramanlık teşkil ediyor. Cahit, haklı olarak parti içi demokrasi kültürünün yerleşmesi için gereken uzun zamanın geçmediğini yazıyordu. Demokrat Parti kapatılmasaydı sağda da böyle bir kültür gelişirdi. Bugün bilhassa AK Parti ve MHP'de aynı sıkı disiplin vardır. Cumhurbaşkanlığı sistemine kesinlikle karşı olduklarını dost sohbetlerinde söyleyen AK Partililer mecliste oy verdiler, eleştirilerini partiden ayrıldıktan sonra yaptılar. Yeni anayasada hazırlanırsa aynı şekilde işlem görecektir. İktidar içinden eleştirenlerin çıkabileceğini sanmıyorum. Mevcut anayasayı kötülemek için ileri sürdükleri gerekçeyi Numan Kurtulmuş da tekrarlıyor. Darbe anayasası diyor, anayasaya darbecilerin tuzaklar koyduğunu söylüyor. Beğenmediğimiz maddeler olabilir ama tuzakları ben bilmiyorum. Kurtulmuş diyor ki 153. maddeye bakarsanız bir başka yargı mercinin dediği haklı oluyor. 138. maddeye bakarsanız bir başka yüksek yargı organının kararı haklı oluyor. Tuzak bu mu? Hayır, olamaz. Çünkü 138. maddeye göre tüm yargı organları bağımsızdır. Emir ve talimat verilemez. Bu azarlanamaz anlamına da gelir. 153 madde ise Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün kurumları, bu arada adli ve idari mahkemeleri de bağlayacağını yazıyor. 154. maddeye göre Yargıtay adli hukuk alanında ve adli mahkemelerinin en yüksek ve son merciidir.
Tahran Radyosu.
Kamil Tekin Sülek 27 Şubat tarihli Evrensel Gazetesi'nde Her Şey Rant İçin başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yerel seçimlere 30 gün kaldı. Halkın seçimlere ilgisi az gibi görünüyor. CHP'nin kampanya sloganı biz daha iyi hizmet ederiz. AKP'nin ise bizi seçmezseniz merkezi idareden para alamazsınız. İYİ Parti, iktidar belediyeciliğini eleştirmek ve yapacaklarını söylemek yerine CHP'yi eleştirmeyi tercih ediyor. Yani muhalefetin muhalefeti. Tip tanınmış kişileri aday yaparak oyunun sayısını artırmaya çalışıyor. Emek Partisi halkın kendi kendine yönetmesini savunuyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu seçimlerde çok sayıda milletvekilinin belediye başkan adayı olması dikkat çekici. Parti başkanları bile belediye yönetmeye aday. İnsanın aklına sizin başka üyeniz yok mu bu işi yapabilecek sorusu geliyor. Ya da zaten seçilmeyi beklemiyorlar. Milletvekiline aday göstererek mümkün olan en fazla oyu almayı hesaplıyor diye düşünüyorlar seçmenler. Bu seçimlerde CHP'de aday adayı sayısı dikkat çekti. Özellikle CHP'nin seçileceği garanti denilen yerlerde 20-25 aday adayı çıktı. Ve aday belirlenmesi sonrası istifalar, bağımsız aday olmalar gündeme geldi. Bu hırs, bu kavga hizmet için mi, rant için mi? Sen her şeyi tek başına yapmayacaksın. Partin ile birlikte yapacaksın. Senin ya da partili başka bir arkadaşının seçilmesi neden bu kadar sorun oluyor? Yıllar önce bir emek partili bir arkadaş bir belde belediyesinde belediye meclisine seçilmişti. Meclisteki tek işçiydi. Diğer meclis üyelerinin hepsi müteahhit. Ona sormuşlardı, sen niye belediye meclisine girdin? Tıpkı merkezi iktidarda olduğu gibi belediyelerde de rant için yapılıyor bu kavga. Seçilmeden önce bol keseden vaatler belediyelerde ya da merkezde iktidar olanların o için biraz seçmene para dağıtması, seçim işlerinde koşuşturacakları iş ve ranttan pay vaadi. Kazandıktan sonra ise yandaşlara ihaleler ve ihalelerden komisyonlar, kupon arazi denilen arazilerin rantının paylaştırılması, yandaşları için yapılan özel imar değişiklikleri ya da imar değişiklikleri önceden yandaşlarla paylaşıp ucuz arazi kapatmaları vesaire. Bir de aday ithali var. Konya'da doğmuş büyümüş, Konya'dan sonra Ankara'da yaşamış birini getirip İstanbul'dan aday gösteriyorlar. Sanki 20 milyonluk İstanbul'da İstanbul'u yönetecek bir kişi dahi yokmuş gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ilçenin ismini yanlış söylemesiyle dalga geçenler Konyalı adaylarının her gün yaptığı gaflar karşısında sessiz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanından sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze Savaşı ve Algı Operasyonu.
Değerli dinleyiciler, Gazze Savaşı ve Algı Operasyonu başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'in Amerika Senatosu'nda acımasızca psikolojik yansıtma yapmasının videosunu gördünüz mü? Bu konuda sizlerle konuşacağız.
Blinken şu iddiada bulunuyor. 4 kişilik bir aile, 6-8 yaşlarındaki bir erkek, bir kız çocuğu ile anne ve babaları kahvaltı masasının etrafında. Babanın gözlerini çocukların önünde çıkarttılar. Annenin göğsünü kestiler. Kızın bacağını kestiler. Erkek çocuğu da idam etmeden önce parmaklarını kestiler. Ardından bunları yapan cellatlar oturup yemek yediler. Toplumun uğraştığı şey budur.
Blinken bu olayın gerçekten yaşandığına inanmamızı istiyor ama hikayenin tamamı yalandır. Tamamen gerçek dışıdır. Üstelik yayımlanan vahşet hikayelerin hepsi olmasa da çoğu sahtedir. Yanlış iddialarla bulunduklarını defalarca gördük. Dolayısıyla akıllara şu soru gelmektedir. Bu yalanlar nereden geliyor? Bunların arkasında kim var? Peki neden üst düzey Amerikalı yetkililer bunları tekrarlayıp durmaktadır? Cevap muhtemelen sizi iğrendirecektir. Şu anda İsrail'i yardım gruplar arasında kıyasıya bir rekabetin olduğunu görüyorsunuz. Kendi aralarında en üzücü hikayeyi kimin anlatabileceğini görmek için yarışmaktalar. Aa, kafası kesilmiş bebekleri gördün mü? Ben de çocukları fırında pişirdiklerini gördüm. Aa, bu da bir şey mi? Hamile bir annenin tecavüze uğradığını, fırında piştiğini, sonra tekrar tecavüze uğradığını, sonra da parçalandığını gördüm. En sonunda da kara borsada Meksika kartelinin Hizbullah şubesine satıldığını gördüm.
Bunların hepsi çok sıra dışı ama yalanların arkasında kimin olduğunu bulduğunuzda yalanları anlamlandırabilirsiniz. Bakınız, bu hikayeler medyanın ilgisini çekmek ve hayır amaçlı bağışlar almak için mücadele eden yardım grupları tarafından yayımlanmaktadır. Bu gruplar para toplama işindedir. Artık şiddet içeren kurgular yemleyerek para kazanmak kendi aralarında çok yaygınlaşmıştır. Bu iş çok fazla nüfuz ve güç gerektirir. Batılı ülkelerde yaşayan Yahudiler cüzdanlarının ağızlarını müesseselere ve hayır kurumlarına açmış durumdadır. Ve bu kuruluşlar para vermek için en iyi hayır kurumlarını aramaktadırlar. Hiçbir şey iyi bir hikaye kadar para toplayamaz. Örneğin, United Hatzalah Başkanı Eli Baer, Amerika'daki bir medya turu sırasında izleyicilere bebeklerin öldürülmek üzere fırınlara konulduğunu söyledi.
Fırında küçük bir bebek vardı. Bu şerefsizler bebekleri fırına koyup fırını çalıştırdılar. Bu bebekleri birkaç saat sonra bulduk. Bunlar grubun başkanının sözleridir. Bu durum kendisini ve grubunu birkaç gün medyada ön plana çıkardı. Oldukça etkileyici bir şekilde fark edildi. Medyanın dikkatini
bağış toplama etkinliklerini çekmeyi başardı. Orada şok olmuş ve dehşete düşmüş bağışçılardan 50 milyon dolar topladı. Ama tabii ki hikayenin tamamı yalandı. İsrailli muhabir Ishe Cohen bunu araştırdı ve bu hikayenin yalan olduğunu öğrendi. Başka bir İsrailli gazeteci Chaim Leninson da Eli Beer ve onun hikayesinin saçmalığı hakkında aynı şeyleri aktardı. Zenginliği gören her iyi Yahudi gibi o da parayı düşünüyor ve var olmayan bir hikaye anlatıyor.
Ancak bu yalan Eli Beer'e büyük miktarda para kazandırmış olmasına rağmen ateşkes çabalarına da ciddi zarar verdi ve binlerce Filistinli çocuğun hayatına mal oldu. Çünkü Siyonistlerin güçlü olanları bu saçma hikayeyi duydular ve gaddarca davranmaya başladılar. Caroline Glick şöyle bir tweet atmıştı. Yahudi bir bebeği fırında canlı canlı yaktılar. Babasını öldürdüler. Annesine defalarca tecavüz ettiler. Bebeğini fırında diri diri kızartırken sürekli gülüyorlardı. Filistinler Hamas'ı destekliyor. Hamas'ı seviyorlar. Merhamet ve ayrıcalık uygulanmamalı.
John Podhoretz 10 milyon kez izlenen bir tweetinde fırında bebek yaktıklarını söyledi. Bunu 3 kez tekrarladı. Sonra bu böyle devam ediyor. Siz hala ateşkesten bahsediyorsunuz. Sizi bebekleri öldürmeyi seven lanet olası canavarlar. Bu uydurma hikaye ve ardından gelen öfke medyaya ve politikacılara İsrail'in Gazze'deki soykırımını sürdürmek için gereken sosyal atmosferi sağladı. United Hatzalah sonunda hikayenin doğru olmadığını itiraf etti ve suçu buna benzer bir şey gördüğünü düşünen bir kişiye yükledi. Ancak çoktan paralar toplamış ve hasara yol açmıştı. Aa tabii anlıyorum. Olur böyle şeyler. Hayal gücünüz sizi aldatabilir. Bazen fırının kapağını açtığınızda bir et parçası görürsünüz. Bazen de bir çocuk görürsünüz. Bu sizin ruh halinize bağlıdır. Ne yazık ki görünüşe göre bu kişiler sadece mağdur zihniyetinde değil, aynı zamanda paraya aç bir zihniyete de sahipler. Çünkü zaten bir sürü saçmalık hayal ediyorlar ve bunu para toplamak için kullanıyorlar. United Hatzale bunu yapan tek kişi değil, yardım grupları arasında Zaka adında bir rakipleri de vardır.
Da Zaka en çirkin, en zalimane yalan haberlerden sorumludur. Bu kişiler kafaları koparılan bebekler hakkında yalan söyledi. Toplu tecavüz konusunda yalan söylediler. Jenny'nin annesinden ayrıldığı konusunda bile yalan söylediler. Tıpkı United Hatzalah gibi Zaka da artık paraya aç. Operasyon şefleri Yussi Landau da medyaya ve bağışçılara her türlü cinayeti anlatmaktadır. Yalan reklamlara bakalım. Bir tarafta elleri arkadan bağlanmış anne ve baba. Diğer tarafta ise yine elleri arkadan bağlanmış ve ateşe verilmiş biri kız, biri erkek iki çocuk var. Oranın nasıl yandığını görebiliyorsunuz. Ebeveynler çocuklarının nasıl ateşe verildiğini, çocuklar da ebeveynlerinin nasıl ateşe verildiğini izliyor. Ortada ise her yer yanarken teröristlerin oturup yemek yediği yemek dolu bir masa var.
Bu tanıdık gelmiyor mu? Tony Blinken'in Amerika Senatosu'nda anlattığı hikayeydi bu. Ve sonra cellatları oturup yemek yediler. Bu büyük bir yalandır. Gray Zone Enstitüsü'nde Max Blumenthal'a göre birçok potansiyel tanığın varlığına rağmen henüz London'ın iddiasını doğrulayacak hiçbir bağımsız ifade bulunamadı. Bir kasabasında Yossi Landon'un tanımladığı yaşta hiçbir çocuğun eşleşmediği belirtilmektedir. 7 Ekim'de 1'de 6 ile 8 yaş arası kardeş ölümü kaydedilmedi. küçük bir çocuğun öldürüldüğüne dair bir kayıt yok. Yani bu hikayenin tamamen sahte olduğu açıktır. Peki Tony Blinken neden konuyu Amerika Senatosu'nda gündeme getirdi? İşte tam da bu yüzden. İsraillilerin Gazze'de savaş suçları işlemesini alan oluşturmak, suçlarını örtmek için tüm yalanları ve propagandalarını paylaşıyorlar. Bu yalanlar sizi olan bitenden uzaklaştırmak içindir.
Şimdi de Siyonistler dünyayı toplu tecavüzün gerçekleştiğine inandırmaya çalışıyorlar. Bu kadın Hamas'ın sözde cinsel saldırı soruşturmasını yönetiyor. Ancak soruşturması kötü bir başlangıç yaptı. Ölen bir kadının fotoğrafının paylaşılması için kampanya yürüttü, başka bir yerden başka bir zamana ait bir fotoğraf paylaştı ve bunu Nova Müzik Festivali'ndeki bir tecavüz kurbanının kanıtı olarak sunmaya çalıştı. Başka bir fotoğrafta Nova Müzik Festivali'nde fotoğraflanan, belden aşağısı soyulmuş, iç çamaşırı yırtılmış, tek bacağı sarkan genç bir kadının cesedi görülüyor. Bu kadından alıntı.
Tahran Radyosu.
Ve durum onlar için daha da kötüleşiyor. Şu ana kadar tecavüz iddialarını kanıtlayacak tek bir güvenilir belge veya video bulunamadı. Tecavüz hikayeleri büyük ölçüde Zaka'nın yalanlarının sunduğu grafiksel, güvenilmez iddialara dayanmaktadır. Ancak bu iddiaları ne olursa olsun tekrarlayan Batı medyası ve politikacılar için bunun pek de önemi yok gibi görünmektedir. Örneğin İngiliz Sunday Times gazetesi Zaka'nın çalışanlarından birinden alıntı yaparak şöyle yazmıştır. Onların öldürmeye, yakmaya ve tecavüz etmeye çalıştıkları açıktır. İlginçtir ki tecavüz iddialarını ortaya atan Zaka grubu bu tecavüzcü tarafından kurulmuştur.
Kanıtlar Zaka'yı kuran Yehuda Mesih Zahav'ın gençlere yönelik seri tecavüzcü olduğunu göstermektedir. Onlarca yıldır erkek ve kız çocuklarının cinsel istismarda bulunmaktadır. Yehuda'nın lüks yaşam tarzını finanse etmek için Zaka'dan milyonlarca doları zimmesine geçirdiği iddia edilmektedir. Yehuda'nın tecavüzleri ve yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma ilerledikçe Yehuda dünyaya bir iyilik yapıp kendini öldürmeye karar verir. Ama bu pislikler onun ölümüyle sona ermez. Zaka'nın yolsuzluğunu belgeleyen bağımsız araştırmacı Brad Pierce, bu grubu şu ana kadar araştırdığı en belirsiz ve şüpheli sivil toplum kuruluşu olarak tanımladı. Toplu tecavüz iddiasının arkasında bu grup var. Dünyanın Zaka'ya, Lando'ya ve herkese yönelik soru işaretleriyle dolu olmasına şaşmamalı.
Ancak Lando bu şiddet içeren propaganda hikayelerini yayan birçok Siyonist gibi bu iddiaların hiçbir soruşturma veya delil olmadan kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünmektedir. Lando'ya göre hikayelerini sorgulayanların öldürülmesi gerekmektedir. Bu kişinin deli olduğu açıktır. Ancak medya ve siyasetçiler onun yalanlarını tekrarlamaktadır. Örneğin Lando, Kefar Azza'da çocukların ve bebeklerin kafalarının kesilmesine bizzat tanık olduğu konusunda yalan söylemiştir. Daha sonra İsrail'li bir sözcü onun sahte hikayesini ortaya çıkardı. Fakat İsrail'in kalp bakımı bölümündeki üst düzey bir yetkili, bebeklerin kafalarının kesildiği iddialarını doğruladığı duyurdu. Hatta bu konu CNN'e kadar ulaştı. Burada Sarah Sandnerbe yalanı güçlendirdi ve Joe Biden ile bir basın toplantısı yaparak bunu Amerikan halkıyla paylaştı.
Bu nihai sonucun başlangıçtaki niyetten çok farklı olduğu kirli bir oyun gibidir. Bağışlanan para Zaka ve onun Gazze'de yaptığı soykırım içindi. Tabii ki hem Sarah Sidner hem de Joe Biden bebeklerin kafalarının kesilmesiyle ilgili iddialarını geri çekmiştir. Ortaya çıkarılması gereken buna benzer pek çok yalan var. Teker teker hepsini açıklayacağız. Ancak şimdilik bu afet yardım kuruluşlarının kirli ve gayrimeşru miktarlar elde etmek için hikayeler yaratıp abarttığını anlamamız gerekiyor. İster internet siteleri aracılığıyla, ister yolsuzluk ve gizli yardım kuruluşlarının çeşitli etkinliklerine katılarak olsun, bu yalanları yaymaktalar. Ve bu yalanlar ne yazık ki batılı medya ve politikacılar tarafından da pekiştirilmektedir. Bu da Gazze'de hali hazırda sürmekte olan savaşın ve soykırımın uzamasına neden olmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Gazze Savaşı ve Algı Operasyonu adlı programımızı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 1 Mart seçimlerine yönelik düşmanların stratejisi.
Değerli dinleyiciler, İslam Şura Meclisi'nin 12. dönemi ve liderlik uzmanlar Ublegan Meclisi'nin 6. seçim dönemi önümüzdeki Cuma günü Hicri Şems'i 11 İsvan 1402 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
İran'da önümüzdeki Cuma günü yapılacak seçimlere karşı düşmanın yaklaşımını bilmenin çok önemli olması nedeniyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Savaş ve düşmanlık tarih boyunca hiçbir zaman sabit bir şekilde gerçekleşmemiştir. Düşmanlar savaşın durumuna ve koşullarına göre her zaman farklı ve çeşitli yöntemler kullanarak rakiplerini dize getirmeye çalışmışlar. İslam devriminin şekillenmesinin başından itibaren düşmanlar her zaman İslami nizama karşı düşmanlık peşinde olmuşlar. Ve doğrusu onlar hileli bir düzen planlayıp kurmaktadırlar diyen mübarek Tarık suresinin 15. ayetinde olduğu gibi düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı her türlü aracı kullanmaktadırlar. Düşmanları geçen 45 yıl boyunca sürekli hile ve kumpas peşinde olmuşlar. Tıpkı Bakara suresinin 9. ayetinde buyurduğu üzere onlar Allah'ı ve iman edenleri aldattıklarını oysa onlar sadece kendilerini aldatmaktalar ve şuurunda değillerdir.
Dolayısıyla düşmanların 45 yıldır İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı genel yaklaşım çeşitli biçimleriyle düşmanlık olmuştur. Son 45 yılda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı her türlü düşmanlık yapılmış olmasına rağmen son yıllarda düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı aldatma ve hileye ciddi bir şekilde yönelmişler. Bu yaklaşım iç mücadelelerde ve seçim dönemlerinde daha çok yoğunlaşıyor. İslami Şura Meclisi'nin 12. dönemi ve liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi'nin 6. dönem seçimleri arifesinde farklı şekil ve biçimlerde hile yapmaya çalışılıyor.
Son yıllarda düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik en önemli yaklaşımı iç krizler oluşturmak, halk ile hükümet arasında mesafe ve ihtilaf yaratmak, nizamın sosyal sermayesini ve halk desteğini zayıflatmak olmuştur. Hiç şüphesiz İran'da önümüzdeki cuma yapılacak seçimlerde bu yaklaşım izlenecek. Düşman İslam Şura Meclisi'nin 12. ve liderlik uzmanları Hubregan Meclisi'nin 6. dönem seçimlerine ilişkin genel olarak iki strateji benimsedi.
İlk yaklaşım seçimlerin zamanında yapılmasını engellemekti. İran'da son 45 yılda tek bir seçim bile ertelenmedi. Seçimler hep zamanında yapıldı. Bazı dönemlerde bazı yetkililer seçimlerin ertelenmesi yönünde çağrılarda bulunsa da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuya her zaman kararlı bir şekilde karşı çıkarak seçimlerin zamanında yapılmasına vurgu yapmıştır. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Teşkilatlarının verilerine göre düşmanlar geçen yılki isyanların yıl dönümüne denk gelen Eylül 2023'ten itibaren ülkede yeni bir güvensizlik, kaos ve huzursuzluk dalgası başlatmayı planlamış. Bu güvensizlikler seçimler yapılıncaya kadar devam edecek ve sonunda seçimlerin ertelenmesine yol açacaktı. Fakat İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Teşkilatlarının aldığı tedbirler ve önlemleriyle düşmanların bu hedefe ulaşması engellendi.
İran'da önümüzdeki cuma yapılacak seçimlere yönelik düşmanların ikinci yaklaşımı ise halkı seçimleri boykota teşvik etmektir. Düşmanlar insanları seçimlere katılmamaya ikna etmek için farklı taktikler denedi ve kullanmaya devam ediyor. Aslına bakılırsa İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları seçimlere asgari düzeyde katılım sağlamaya çalışıyor. Tahran Cuma İmamı 20 Şubat Cuma günkü hutbesinde bu konuyla ilgili şunları söyledi. Küresel küfür bayrağı altındaki düşmanlar ve tüm devrim karşıtı ve İran karşıtı hareketler seçimlere karşı çıkma bayrağını ellerine alarak seçimlere karşı 500'den fazla kirli ağla söylentiler yayıyorlar.
Siyasi meseleler uzmanı Hacı Necar, düşmanların halkın seçimlere katılmasını engelleme taktiğine dikkat çekerek bu taktiklerin şunları içerdiğini belirtti. Halkın cesaretini kırmak, halkın hatta devrime sadık güçlerin seçimlere katılma konusunda hayal kırıklığına uğratılması. Ülke işlerinde gelişme ve reformundan seçimlerin etkisinin olmamasını empoze etmek. Nizamı bilimsel, sanayi, savunma, uluslararası gibi alanlarda güçlü noktaları ve getirilerinin göz ardı edilmesi. Ülkenin sorunlarını sistemin makro strateji ve politikalarına ilişkilendirilmesi. Halkçı destek ve dayanak eksikliğini empoze ederek nizamın meşruiyetinin sorgulanması.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ayetullah Hamenei geçtiğimiz pazar 19 Şubat günü Azerbaycan eyaleti halkı ve yetkilileriyle yaptığı görüşmede yabancıların halkın seçimlere katılmaması stratejisine dikkat çekerek farklı yöntemlerle halkı seçimlerden uzak tutmaya, cesaretini kırmaya, hayal kırıklığına uğratmaya çalıştıklarını işaretle şöyle bir hatırlatmada bulundu. Hiç şüphesiz istikbar cephesi bizim seçimlerimize karşıdır. Neden karşıdır? Zira bizim nizamımız İslami Cumhuriyet'ten ibarettir. İki parçası vardır. Hem Cumhuriyet'ine karşılar hem de İslami olması ile Cumhuriyet'in sembolü bu seçimlerdir. Yani seçimler Cumhuriyet'in sembolüdür. Öyleyse Amerika İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkıyorsa aslında seçimlere de karşı çıkıyor demektir. Halkın varlığına karşıdır, sandığa gelmesine karşıdır, seçimlerde olması gereken heyecana ve halkın daha fazla katılmasına karşıdır.
Şimdi burada sorulması gereken soru şu ki, düşman neden İran halkını seçimlere katılmamaya ikna etmeye çalışıyor? Önümüzdeki cuma günü yapılacak seçimleri boykota teşvik ederek 3 önemli hedefin takip edildiği görülüyor. İlk hedef İran İslam Cumhuriyeti'ni gayrimeşru hale getirmek, başka bir ifadeyle meşruiyetini azaltmaktır. Bundan önce İran İslam Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünü göremeyeceğinin propagandasını yapan, hatta planlayan düşmanlar bu hedeften ümidini keserek şimdi de İran İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetini yok etme peşindeler. Bu hedefe ulaşmanın en önemli ortamı ise seçimler ve sandıklardır.
Düşmanlar 1 Mart seçimlerine katılım oranının %50 veya hatta %40'ının altında olması durumunda halkın katılım oranının İran İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin azaldığı anlamına geldiğini propaganda yapmaya çalışıyor. Bu düşünce tarzı bazı Avrupa ülkelerinde bile halkın seçimlere katılım düzeyinin düşük düzeyde olduğu halde dayatmaya çalışılıyor. Son dönemde Pakistan'da parlamento seçimlerine halkın katılımı %48 civarındaydı. Ancak bu katılım siyasi sistemin meşruiyet eksikliği olarak yorumlanmadı.
İran halkını gelecek cuma günü yapılacak seçimlere katılmamaya ikna eden düşmanların ikinci hedefi ise halkın desteğini ve cumhuriyetin sosyal sermayesini azaltmaktır. Düşmanlar halk desteğini ve sosyal sermaye sahip olmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli güç kaynağı olduğu kanaatine varmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın 40. yılını görmemesini dileyen İslam Cumhuriyeti karşıtları İran İslam Cumhuriyeti'nin 46. yılını geride bıraktığı bir ortamda halkı İslami nizamdan ayırmayı başlıca hedefleri olarak seçmişler. Böylece medya imparatorluklarını kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin halk desteği ve sosyal sermayesini kaybettiği propagandasını yapmaya çalışıyorlar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 1402 Nevruz Bayramı mesajında düşmanların asıl amacının İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü noktalarını vurmak olduğunu vurguladı.
Düşmanların üçüncü hedefi ise halkın katılımını azaltarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik dış baskıları artırmaktır. Düşmanların davranışlarını, özellikle acımasız yaptırımları dikkate alındığında halkın çeşitli sahnelere katılım düzeyinin eskiye göre azaldığı zamanlarda dış baskıların arttığını gösteriyor. Fakat halkın katılımının artmasıyla birlikte düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı siyasi ve diplomatik yaklaşımlara yöneldi.
Bu nedenle İran genelinde 1 Mart'ta yapılacak 12. İslami Şura Meclisi ve Liderlik Uzmanları Hubregan Meclisi'nin 6. seçimlerinde halkın katılım oranı kabul edilir ve dikkate değer oranda olursa düşmanın birçok planı etkisiz hale getirilebilir ve düşman yaptırım baskısının halk üzerinde ters etki yaptığını anlayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran'da cuma günü yapılacak olan seçimlere yönelik düşmanların stratejisi konusunda sizler için hazırladığımız programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün bir grup genç seçmen ve şehit ailelerini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede güçlü ve coşkulu seçimlerin ülkenin doğru yönetiminin temel dileklerinden biri olduğunu belirtti. İran Anayasayı Koruma ve Kolluma Konseyi Sözcüsü ülkemizde seçimlerin her zaman güvenlik içinde yapıldığını ve bu dönemde seçim güvenliğinden 250 bin kişinin sorumlu olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, Tahran ve Moskova'nın ortak tutumu Amerika'nın tek taraflılığına karşı olduğunu belirtti. İran ve Rusya, Reşastara demiryolu hattının daha hızlı hayata geçirmesine vurgu yaptı. İran ile Rusya arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 15 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Cezayir'e gidiyor. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Pars 1 uydusunun bugün uzaya fırlatılacağını belirtti. Siyonist rejimin çarşamba gecesi Gazze şeridinin merkezindeki yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 20 Filistinli şehit oldu. Gazze şeridinde iki bebek açlıktan hayatını kaybetti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.